Ayrım 13.
İkinci kısım. Günümüzde kadın. 7. bölüm. Cinsel yaratık olarak kadın. 1. Cinsel güdü. Burjuva dünyasında kadın ikinci sırada konumlanır. Önce erkek gelir, sonra o. Yani ana soy zinciri çağındaki ilişkinin neredeyse tam tersi söz konusudur. İlkel komünizmden özel mülkiyet egemenliğine doğru gelişim ilk planda bu dönüşüme yol açmıştır. Plato tanrılara kendisine yaptıkları 8 iyilik için teşekkür ediyordu. Birinci iyilik olarak kendisini bir köle değil de özgür bir insan olarak doğurtmalarını görüyordu. Ama ikinci iyilik kadın olarak değil de erkek olarak doğurulmasıydı. Benzer bir düşünce Yahudi erkeklerin sabah duasında dile geliyor. Şöyle dua ediyorlar. Beni bir kadın olarak yaratmayan Efendimiz ve tüm dünyanın efendisi, Tanrım sana şükürler olsun. Buna karşılık Yahudi kadından söz konusu yerde, beni kendi isteğine göre yaratan diyorlar. Cinslerin konumlarındaki zıtlık Platon'un ifadesinde ve Yahudilerin duasında olduğundan daha keskin dile getirilemez. İncil'deki sayısız ifadeye ve erkek ile insan için aynı sözcüğün bulunduğu İngiliz ve Fransız dillerine göre erkek esas insandır. Halktan söz ettiğimiz zamanda kural olarak yalnızca erkekleri düşünürüz. Kadın ihmal edilmiş bir değerdir ve her durumda erkek onun efendisidir. Erkek dünyası için bu şekliyle her şey yolundadır. Kadın dünyasının çoğunluğu ise bunu şimdiye dek kaçınılmaz kader olarak kabullenmiştir. Bu anlayış kadın cinsinin durumunu yansıtır. Kadının kadın proleter olarak baskı altında olup olmadığı sorusundan tümüyle bağımsız olarak kadın özel mülkiyet dünyasında cinsel yaratık olarak baskı altında tutulmaktadır. Erkeğin tanımadığı bir sürü engel ve zorluklar kadın için her zaman başında mevcuttur. Erkeğe serbest olan birçok şey kadına yasaktır. Erkeğin tadını çıkardığı bir sürü toplumsal hak, kadın tarafından kullanıldığında hata ya da suç sayılır. Kadın toplumsal ve cinsel yaratık olarak acı çeker. Bu iki ilişkiden hangisinde daha çok acı çektiğini söylemek zordur. Bu nedenle birçok kadının, kadın olarak değil de erkek olarak doğurulmuş olma isteği anlaşılırdır. İnsanın sahip olduğu tüm doğa güdüleri arasında yaşamak için yeme güdüsünden sonra en güçlüsü cinsel güdüdür. Soyu sürdürme güdüsü yaşama istencinin en yoğun ifadesidir. Bu güdü normal gelişmiş her insanda derinden kökleşmiştir ve olgunluğa ulaştıktan sonra doyurulması kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığı için önemli bir koşuldur. Luther şunu söylerken haklıdır. Kim şimdi doğa güdüsüne karşı koymak ve doğanın istediği gibi yol almasına izin vermek istemezse, doğanın doğa olmadığı, ateşin yanmadığı, suyun ıslatmadığı, insanın yemediği, içmediği ve uyumadığı gibi bir karşı çıkıştan farklı bir şey yapmış olur mu? Bu sözler günahkar tene karşı gayretli vaazların verildiği kiliselerimizin kapılarının üstündeki taşlara oyulmalıdır. Hiçbir doktor ve psikolog, insanın içindeki aşk gereksiniminin doyurulma zorunluluğunu daha isabetli tanımlayamazdı. Eğer insan normal ve sağlıklı biçimde gelişmek istiyorsa, bedeninin hiçbir uzvunu ihmal etmemek ve hiçbir doğal güdünün normal doyumunu esirgememek, onun kendisine karşı yerine getirmek zorunda olduğu bir buyruktur. Her uzuv doğa tarafından belirlenmiş olduğu fonksiyonu yerine getirmelidir. Organizmanın zarara uğratılması cezalandırmayı gerektirir. İnsanın fiziksel gelişim yasaları gibi ruhsal gelişim yasaları da incelenmeli ve onlara uyulmalıdır. İnsanın ruhsal faaliyeti onun organlarının fizyolojik niteliğine bağlıdır. İkisinin tam sağlıklılığı birbiriyle iç içedir. Birindeki arıza diğerine de arızalandırıcı etkide bulunmak zorundadır. Hayvansal gereksinimler denen şeyler ruhsal denenlerden farklı bir basamakta değildir. İkisi de aynı organizmanın etkisidir ve biri diğerinden etkilenir. Bu erkek için olduğu kadar kadın için de geçerlidir. Buradan tıpkı tüm diğer organlar gibi cinsel organların özelliklerinin bilinmesinin de gerekli olduğu ve insanın onların bakımı için aynı özeni göstermek zorunda olduğu sonucu çıkar. İnsan her insanın içinde kökleşmiş ve doğasının çok önemli bir bölümünü oluşturan, evet, yaşamın belirli periyotlarında ona bütünüyle egemen olan organ ve güdülerin gizlilik, sahte utangaçlık ve kara cahillik konusu olmaması gerektiğini bilmelidir. Buradan çeşitli organların fizyolojisinin ve anatomisinin ve bunların erkek ve kadınlarda fonksiyonlarının bilinmesinin, insan bilgisinin herhangi başka bir dalı kadar yaygınlaşmış olması gerektiği sonucu çıkar. Fiziksel doğası üzerine tam bir bilgiyle donanmış olarak insan birçok yaşam ilişkilerini başka gözlerle görecektir. Bugün toplumun sessizce kutsal ürkeklik içinde yan çizdiği ama neredeyse her ailede dikkat çeken kötülüklerin ortadan kalkması kendisini kendiliğinden dayatacaktır. Başka her türlü şeyde bilgi insani açıdan en güzel, en değerli bir hedef, bir erdem sayılıyor. Yalnızca kendi benimizin karakteri ve sağlığı ve tüm toplumsal gelişimin temeliyle en yakın ilişkide bulunan şeylerle ilgili bilgi de bu böyle değil. Kant şöyle diyor: erkekle kadın ancak birlikte tam ve bütün insanı oluştururlar, bir cins diğerini tamamlar. Schopenhauer, cinsel güdü yaşam isteğinin en tam ifadesidir, yani bütün istemin yoğunlaşmasıdır. Yaşam isteğinin evetlenmesi üreme eyleminde yoğunlaşır ve bu onun en kararlı ifadesidir diyor. Ve onlardan çok önce Buda şöyle diyordu: cinsel güdü fillerin ehlileştirilmesinde kullanılan kancadan daha keskin, alevden daha sıcaktır. O insanın ruhuna sokulan bir ok gibidir. Cinsel güdünün böylesi yoğunluğunda olgun yaşta cinsel perhizin, cinsin birinde olduğu gibi diğerinde de sinirsel yaşam ve tüm organizma üzerinde sıkça ağır arızalara ve hatalara, bazen cinnete ve intiharlara yol açacak kadar etkili olması şaşırtmamalıdır. Kuşkusuz cinsel güdü kendini tüm karakterlerde aynı şiddette göstermez. Gemlenmesi için eğitim ve özdenetimle, özellikle konuşma, okuma, alkolizm ve benzeri şeyler yoluyla tahrik olmaktan kaçınarak yapılabilecek çok şey vardır. Genelde heyecanın kadınlarda erkeklerden daha az görüldüğü, evet, hatta bazen kadınlarda cinsel eyleme karşı belirli bir isteksizlik olduğu söylenir. Ama burada fizyolojik ve psikolojik eğilimlerin bu duruma yol açtığı çok küçük bir azınlık söz konusudur. Yani cinslerde güdülerin ve yaşam ifadelerinin gerek organik gerekse ruhsal eğitim içinde kendini gösterdiği, biçim ve karakter olarak ifadesini bulduğu ölçüde erkek ya da kadın olması fark etmez. İnsanın daha mükemmelleştiği söylenebilir. Her cins kendi kusursuzluğunun en yüksek noktasına gelmiştir. Klenski Eş Olarak Kadın adlı eserinde şöyle diyor: ancak ahlaklı insanda cinsel yaşam baskısı, mantığın dikte ettiği ahlak ilkelerinin yönetimi altına sokulur. Fakat olası en yüksek özgürlüğün dahi doğanın iki cinsin normal organik ifadesine koyduğu soyu sürdürme zorlayıcı uyarısını bütünüyle susturması mümkün olmazdı. Sağlıklı erkek ve kadın bireylerin bu görevi doğaya rağmen ömür boyu yerine getirmedikleri yerde söz konusu olan böyleymiş gibi gösterilse ya da kişi kendi kendini kandırarak böyle tanımlasa da özgür direnme kararı değildi. Bilakis doğa yasasını zayıflatan ve organları pörsüten, aynı zamanda tüm organizmaya, gerek görüntüde gerekse karakterde dumura uğrama tipinin, cinsel karşıt tipin damgasını basan ve sinir bozukluğu yüzünden ruhsal ve bedensel hastalıklı yönler ve durumlar ortaya çıkaran sosyal engellerin ve çıkarsamaların bir sonucudur. Cinsel karşıtlık doğa planında gerçekleşmeye ulaşmadığı, insan tek yanlı kaldığı ve kendisinin tamamlanmasına, varlığının bütünüyle en yüksek noktasına varamadığı için görüntü ve karakterde erkek kadınsı, kadın erkeksi olur. Ve Dr. Elizabeth Blackwell, The Moral Education of the Young in Relation to Sex adlı eserinde şöyle diyor: cinsel güdü yaşamın ve toplumun esasının zaruri bir koşulu olarak vardır. O insan doğasının en kuvvetli gücüdür. Gelişmemiş düşüncelerin konusu değil ama yine de yaşamın merkezi ateşidir. O bu kaçınılmaz güdü her türlü olası yok oluş karşısında doğal koruyucudur. Pratik Luther hemen pozitif öğütlerle geliyor: kim iffetli olmayı beceremezse zamanında bir iş bulmaya ve çalışmaya bakmalıdır ve ondan sonra Tanrı adına cesaretlenip evlenmeye kalkışmalıdır. Oğlanlar en gecinden 20'sinde, kızlar 15 ya da 18'inde. Onlar bu yaşta henüz sağlıklı ve beceriklidir ve çocuklarıyla birlikte nasıl besleneceklerini Tanrı düşünür. Tanrı çocuk yaptığına göre herhalde onları besleyecektir de. Luther'in iyi öğütlerine uyulması bizim sosyal koşullarımızda olanaksızdır. Ve çocukların beslenmesini Tanrı'ya emanet etme konusunda hem Hristiyan devlet hem de Hristiyan toplum kulağının üstüne yatar. Demek ki bilim, filozofların görüşleri ve Luther'in sağduyusuyla aynı görüştedir. Buradan insanın kendi benliğiyle iç içe bağlı olan, evet, varlığın kendisi olan güdüleri normal biçimde doyurması gerektiği sonucu çıkıyor. Toplumsal kurumlar ya da ön yargılar dolayısıyla bu olanaksız kılınırsa o zaman insan karakterinin gelişiminde engellenir. Bunun sonuçlarının neler olduğu konusunda doktorlarımızın hastaneler, tımarhaneler ve hapishanelerden anlatacakları çok şey var. Binlerce yıkılmış aile yaşamından hiç söz etmiyorum. Leipzig'te yayınlanan bir eserde yazarı şöyle diyor. Cinsel güdü ne ahlakidir ne gayri ahlaki. Yalnızca açlık ve susuzluk gibi doğaldır. Ve doğa ahlaktan anlamaz. Ama toplum bu cümlenin kabulünden henüz çok uzaktır. 2. Bekarlık ve intihar sıklığı. Doktorlar ve fizyologlar arasında kötü bir evliliğin bile bekarlıktan daha iyi olduğu görüşü çok yaygındır ve deneyimler de bunu gösteriyor. Evliler arasında ölümlülüğün 30 yaşında 1000 bekar ile 30 yaşında 1000 evli kıyaslandığında daha az olduğu artık kesin gibi görünüyor ve bu görüntü oldukça çarpıcıdır. Özellikle erkeklerde büyük farklılıklar söz konusudur. Bazı yaş gruplarında fark neredeyse 2 katıdır. Çok erken dul kalan erkeklerin yüksek ölümlülük oranı da çok gariptir. Sağlıksız cinsel koşulların özellikle intihar rakamlarını da artırdığı iddia ediliyor. Genel olarak tüm ülkelerde erkeklerin intihar oranı kadınlarınkinden çok yüksektir. Almanya. Yıl 1899-1902. Yaşayan her 100 bin kişiye düşen intiharcı sayısı. Erkek 33,0, kadın 8,4. Kadınların erkek intiharcılara oranı 25,5. Avusturya. Yıl 1898-1901. Yaşayan her 100 bin kişiye düşen intiharcı sayısı. Erkek 25,4, kadın 7,0. Kadınların erkek intiharcılara oranı 27,6. İsviçre. Yıl 1896-1903. Yaşayan her 100 bin kişiye düşen intiharcı sayısı. Erkek 33,3, kadın 6,4. Kadınların erkek intiharcılara oranı 19,2. İtalya. Yıl 1893-1901. Yaşayan her 100 bin kişiye düşen intiharcı sayısı. Erkek 9,8, kadın 2,4. Kadınların erkek intiharcılara oranı 24,5. Fransa. Yıl 1888-1892. Yaşayan her 100 bin kişiye düşen intiharcı sayısı. Erkek 35,5, kadın 9,7. Kadınların erkek intiharcılara oranı 27,3. Hollanda. Yıl 1901-1902. Yaşayan her 100 bin kişiye düşen intiharcı sayısı erkek 9,3, kadın 3,0. Kadınların erkek intiharcılara oranı 32,3. İngiltere. Yıl 1891-1900. Yaşayan her 100 bin kişiye düşen intiharcı sayısı erkek 13,7, kadın 4,4. Kadınların erkek intiharcılara oranı 32,1. İskoçya. Yıl 1891-1900. Yaşayan her 100 bin kişiye düşen intiharcı sayısı erkek 9,0, kadın 3,2. Kadınların erkek intiharcılara oranı 35,6. İrlanda. Yıl 1901. Yaşayan her 100 bin kişiye düşen intiharcı sayısı erkek 2,3, kadın 1,2. Kadınların erkek intiharcılara oranı 52,2. Norveç. Yıl 1891-1900. Yaşayan her 100 bin kişiye düşen intiharcı sayısı erkek 10,0, kadın 2,5. Kadınların erkek intiharcılara oranı 25. İsveç. Yıl 1891-1900. Yaşayan her 100 bin kişiye düşen intiharcı sayısı erkek 21,1, kadın 8,6. Kadınların erkek intiharcılara oranı 40,8. Finlandiya. Yıl 1891-1900. Yaşayan her 100 bin kişiye düşen intiharcı sayısı erkek 7,8, kadın 1,8. Kadınların erkek intiharcılara oranı 23,1. Avrupa Rusyası. Yıl 1885-1894. Yaşayan her 100 bin kişiye düşen intiharcı sayısı erkek 4,9, kadın 1,6. Kadınların erkek intiharcılara oranı 32,7. Alman İmparatorluğu'nda 1898 yılından 1907'ye dek intihar edenlerin sayısı. Yıl 1898, erkek 8544, kadın 2291. 1899, erkek 8460, kadın 2301. 1900, erkek 8987, kadın 2406. 1902, erkek 9765, kadın 2571. 1904, erkek 9704, kadın 2764. 1907, erkek 9753, kadın 3024. Toplam 1898 10.835, 1899 10.761, 1900 11.393, 1902 12.336, 1904 12.468, 1907 12.777. İntihar eden her 100 erkeğe 1898'de 26,8, 1899'da 27,2, 1900'de 26,8, 1904'te 28,5, 1907'de 31 kadın düşüyordu. Ama 15 ve 30 yaşları arasında genel olarak kadınların intihar yüzde oranı erkeklerden yüksektir. 15-20 ve 21-30 yaşları arasında intihar edenlerin yüzde oranı şöyleydi. Prusya, yıl 1896-1900. 15-20 yaş arası erkek 5,3, kadın 10,7. 21-30 yaş arası erkek 16, kadın 20,2. Danimarka, yıl 1896-1900. 15-20 yaş arası erkek 4,6, kadın 8,3. 21-30 yaş arası erkek 12,4, kadın 14,8. İsviçre. Yıl 1884-1899. 15-20 yaş arası erkek 3,3, kadın 6,7. 21-30 yaş arası erkek 16,1, kadın 21. Fransa. Yıl 1887-1891. 15-20 yaş arası erkek 3,5, kadın 8,2. 21-30 yaş arası erkek 10,9, kadın 14. Saksonya'da 21 ile 30 yaşları arasında intihar eden 1000 kişi arasında yıllık ortalamalar şöyledir. 1854-1868, erkek 14,95, kadın 18,64. 1868-1880, erkek 14,71, kadın 18,79. 1881-1888, erkek 15,3, kadın 22,3. İntihar edenlerin ortalama rakamıyla kıyaslandığında, dul ve boşanmışlarda da yüksek intihar rakamı görülüyor. Erkek veya kadınlarda ortalama intihar rakamına göre, Saksonya'da boşanmış erkeklerde 7, boşanmış kadınlarda 3 kat fazla intihar görülüyor. Boşanmış veya dul erkek ve kadınlarda eğer çocukları yoksa intihar daha sıktır. 21-30 yaş arasında intihara yönelen evlenmemiş kadınlar arasında aşk ihanetine uğrama veya bir yanlış adım atma sonucunda yaşamlarını sona erdirenler vardır. İstatistik, evlilik dışı doğum oranlarının yükselmesinin hemen her zaman intihar eden kadın sayısıyla uyum içinde olduğunu gösteriyor. Kadın intiharcılar arasında 16-21 yaşında olanların sayısı da olağanüstü büyüktür. Bu da doyurulmamış cinsel güdü, aşk sorunları, gizli hamilelik ya da erkek dünyası tarafından aldatılmanın söz konusu olduğunu kuvvetle düşündürüyor. Kadınların cinsel yaratık olarak durumu üzerine Profesör V. Kraft Ebing buna karşılık kadında deliliğin küçümsenmemesi gereken bir kaynağı yine onun sosyal pozisyonunda yatmaktadır. Doğa tarafından cinsel olarak en azından ideal anlamda erkekten daha muhtaç yaratılmış kadın, bu gereksiniminin doyurulması için evlilikten başka saygıdeğer bir yol bilmez. Bu onun tek çaresidir. Sayısız nesiller boyunca karakteri bu yönde oluşturulmuştur. Küçük kız bile bebeğiyle anneyi oynar. Modern yaşam daha yüksek talepleriyle, evlilik yoluyla doyum için gittikçe daha az şans sunuyor. Bu evliliklerin daha geç ve daha ender yapıldığı yüksek sınıflar için özellikle geçerlidir. Daha güçlü cins olarak erkek, daha büyük entelektüel ve bedensel kuvveti ve özgür sosyal konumu dolayısıyla cinsel doyumu zahmetsizce tadar ya da tüm gücünü alan mesleğinde kolayca eş değerde bir şey bulabilirken, yüksek sınıftan bekar kadınlar için bu yol kapalıdır. Bu önce bilinçli ya da bilinçsiz, kendi kendisiyle ve dünyayla hoşnutsuzluğa ve hastalıklı kuruntulara yol açar. Bir süre çoğunlukla dinle oyalanılmaya çalışılır boşuna. Mastürbasyonlu veya mastürbasyonsuz dinsel tutku, aralarında isteri ve deliliğin ender olmadığı bir sürü sinirsel rahatsızlığa yol açar. Bekar kadınlarda deliliğin en sık rastlandığı dönemin 25-35 yaş arasında, yani gençliğin ve onunla beraber yaşam umutlarının sararıp solduğu dönemde olması gerçeği ancak böyle anlaşılabilir. Öte yandan erkeklerde delilik en sık 35-50 yaş arasında, yani var olma mücadelesinde en büyük talepler döneminde ortaya çıkar. Bekarlığın çoğalmasıyla beraber kadının eşitliği sorununun gittikçe daha fazla gündeme gelmiş olması kesinlikle rastlantı değildir. Ben bunun bekarlığın artmasıyla beraber kadının modern toplumda gittikçe daha çekilmez hale gelen sosyal ilişkilerinin imdat işareti olarak değerlendirilmesini istiyorum. Bu kadının doğal olarak muhtaç olduğu ve modern sosyal koşulların vermeyi kısmen reddettiği şey karşılığında kadına eşdeğerde bir şey yaratılması için topluma yönelik bir haklı taleptir. Ve Dr. H. Plos, Doğada ve Etnolojide Kadın adlı eserinde bekar kadın için cinsel güdünün yetersiz doyumundan kaynaklanan sonuçların etkisini tartışarak şöyle diyor.